Kıymetli dinleyenlerimiz, Eğitimde İyi Örnekler programının bu haftaki bölümüyle karşınızdayız. Bu hafta da güzel bir misafirimiz, çok kıymetli bir misafirimiz, farklı bir misafirimiz bizimle birlikte. İnşallah kendisini tanıyacağız birazdan. Yapmış olduğu çok kıymetli faaliyeti de kendisinden dinlemiş olacağız. Her hafta iyi bir örneği bu mikrofona çağırıyoruz, bu mikrofona davet ediyoruz. Ve bu iyi örneğin sizin gibi güzel insanlarla, güzel gönüllerle buluşmasını arzu ediyoruz. Çünkü iyiliklerin çoğalması, yayılması bizim birinci meselemiz. En önemli meselemiz. Maalesef bir çürük elma, sık sık söylüyorum, bir kasa elmayı maalesef çürütebiliyor. Onun için yani kötülüklerin bir tanesi, ufacığı bile çok fazla ve çok hızlı yayılabiliyor. Onun için bizim gibi, biz davet ettiğimiz misafirler gibi güzel faaliyetlerin, iyi örneklerin kötülerden çok daha fazla yayılma, çoğalma endişesi taşıması lazım. Bu program da zaten Eğitimde İyi Örnekler programı adı üzerinde bu endişeden kaynaklanan bir program. Hep kötü şeyler yok bu dünyada veya kötü haberler hep birinci gündemimizi oluşturmasın. Bakın güzel şeyler de yapılıyor. Gönüllü insanlar çıkıyorlar. Kendi gayretleriyle, kendi heyecanlarıyla, kendi bedenleriyle, çoğu zaman kendi imkanlarıyla, maddi manada söylüyorum, kendilerini ortaya koyuyorlar ve bir çırayı tutuşturuyorlar. O çıra tutuştuktan sonra başka çıraların tutuşmasına vesile oluyor. Bu da efendim iyiliğin çoğalması adına güzel bir etki doğurmuş oluyor. Ve derdimiz de bu. Bunu çoğaltmak istiyoruz. Geçenlerde bir dostum güzel bir şey söyledi. Ya dedi, bizi dedi insanlar geliyor dinliyorlar dedi. Güzel böyle sohbeti güzel bir arkadaş diyelim. Geliyorlar, dinliyorlar, anlatıyoruz, dertleşiyoruz, efendim halleşiyoruz. Ama daha sonra kalkıyorlar, dağılıyorlar efendim. Herkes kendi gündemine, kendi mevzusuna, sanki hiç konuşmamışız gibi, sanki hiç sohbet etmemişiz gibi kendi dünyalarına gerisin geriye dönüyorlar. Yani sohbet anında bir heyecan oluşuyor ama bu heyecan sohbet edilen yerin kapısından dışarı çıktıktan sonra bir müddet sonra azalıyor diye bundan dert yakındı ve daha sonra da dedi ki yurt dışında bir yerde dedi konuşma yaparken dinleyici arkadaşlara, dostlara dedim ki dedi ya dedi biz buraya size konuşma yapmaya geliyoruz ve biz istiyoruz ki yani bir ateşe benzetiyoruz biz bunu diye ifade etmiş dinleyicilerine. Yani bizim bir ateşimiz var, geliyoruz burada sizi bu ateşi sunuyoruz. Biz sizden istiyoruz ki her biriniz çıranızı alın. Gelin çıranızla beraber bu ateşe tutun bu çırayı. Her biriniz çıralarınızı tutuşturun. Gidin başka çıraları, başka ateşleri siz yakın. Bizim bu konuşmalarımızdan, görüşmelerimizden maksat budur. Ama siz ne yapıyorsunuz? Hepiniz geliyorsunuz buraya. Yani bizim ateşimiz var burada. Isınıp gidiyorsunuz. Bu sadece ısınmak için gelinen bir program değil. Biz burada arzu ediyoruz ki bu ateşten herkes çırasını tutuştursun, gitsin başka yürekleri ateşlesin, başka yerlerde güzel ateşler oluştursun. Ama siz sadece ısınıp gidiyorsunuz diye onlara diyor böyle bir temsille ne yapmak istediğimizi daha rahat anlatırım diye bu temsili verdim diyor. Gerçekten de bu çok önemli. Bu programları dinleyip, bu güzel misafirlerimizi dinleyip, sizin gibi çok kıymetli güzel dostlarımızın bir an önce harekete geçmesi lazım. Dinleyip duygulanmak, gözlerimizin nemlenmesi çok güzel şeyler bunlar. Çok hisli bir yürek lazım bize çünkü. Ama sadece hislenmek yetmiyor ki kıymetli dostlar. Hislenip kalkıp ya bu güzel çalışma, bu insan, bu vakıf, bu dernek başlatmış. Ben buna nasıl destek olabilirim? Hemen bir harekete geçmek gerekiyor. Geçen hafta Suriyelileri konuştuk sizinle burada. Suriyeli ailelere, çocuklara faaliyet yapan Hüday Vakfımızın kıymetli temsilcilerini davet ettik. Ve onlarla Suriyelilerle ilgili neler yapıldığını konuştuk. Ve gerçekten çok acıklı da bir programdı. Her ailede bir dram yaşanıyor. İşte geçen hafta ben de o kapsamda bir aileyi ziyaret ettim. 9 tane çocuk, işte anne babayla beraber bir evde, 2 odalı bir evde 11 insan. Bir iş yok, bir gelir yok. Efendim çocuklar küçük yaşlarda açıyorsunuz buzdolabını bomboş. Yani buzdolabını da yine vakıf kanalıyla ulaşmış. Bomboş. Boş bir buzdolabı var. Şimdi bu insanların bu hallerini dinleyip duygulanmak yetmiyor. Yani bir şey yapmak lazım. Bir faaliyete geçmek lazım. Acaba çok merak ediyorum kıymetli dostlarımızdan kaç tanesi programı dinledikten sonra ya biz de bir Suriyeli aileyi kardeş edinelim deyip harekete geçtiler. Bunu çok merak ediyorum. Bunları niye bu kadar uzun anlattım? Bizim programımız iyi örnekleri sunma programı. Siz, bizim üzerimize düşen güzel örnekleri bu mikrofona davet etmek ve bu güzel örneklikleri sizinle paylaşmak. Siz birbirinden kıymetli dostlarımızın, dinleyicilerimizin üzerine düşen de duyduktan sonra, işittikten sonra, gönlüne yattıktan sonra bu çalışmaların bir parçası olma noktasında gayret etmek. Kıymetli dostlar, bizim böyle bir dinleyici ve konuşmacı, programcı ve dinleyici anlaşmamız olsun aramızda kıymetli dinleyenlerimiz. Bu anlaşmaya riayet etmeye gayret edelim diyelim ve şimdi bu girişten sonra Selahattin Bey, Selahattin Aydın Bey bugün konuğumuz. Gerçekten Selahattin Bey görme engelliler üzerine uzmanlaşmış, kendisi de görme engelli olan bir dostumuz, bir ağabeyimiz. Şimdi aramızda görme engellilerle ilgili hem İslam dünyasında hem Türkiye'de yapmış oldukları kıymetli bir çalışma var, bir oluşum var. Bugün onu dinleyeceğiz. Engelliler Haftası da çok bir yakın bir zamanda Engelliler Haftası'ydı. Türkiye'de çeşitli etkinliklerle kutlandı bu hafta. Biz hayatın yoğun temposunda koştururken göremiyoruz gerçekten bir takım imkanlardan bize sıradan gelen, bizim için çok normalmiş gibi gelen, hakkımızmış gibi gelen bir takım nimetlerin farkına varamıyoruz. Bunun için birisi bize demişti ki, bir arkadaşımız, bugün size bir ödev veriyorum. Akşama kadar gözlerinizi kapatıp sokakta dolaşacaksınız. Bunu yapın ki bu tür durumda olan kardeşlerimizi, dostlarımızı, arkadaşlarımızı daha iyi anlamış olursunuz diye söylemişti. İşte bugün Selahattin Bey ile görme engellileri inşallah konuşacağız ve yapmış oldukları hizmetleri konuşacağız. Belki biz de hani belki bizi dinleyen dostlarımız arasında bedensel bir engeli olan yoktur. Ama ruhsal engellerimiz var bizim. Harekete geçemiyoruz, yardım edemiyoruz, fedakarlık yapamıyoruz, gayret edemiyoruz. Bunlar da bir engel. Belki yerine göre baktığınızda, konuya nereden baktığınız önemli. Bugün bunu konuşup bu alanda biraz daha duyarlılık oluşturmaya gayret edeceğiz kıymetli dostlarımız. Selahattin Bey hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Biraz uzun giriş yaptım. Dinleyicilerimiz buna alışıktır yalnız. Belki bazen bazıları bize serzenişte de bulunabilir ama bizim burada maksadımız hem konuğu stüdyoya alıştırmak, konuya alıştırmak, programa alıştırmak, programın maksadını onunla paylaşmak, hem dinleyenlerimizi biraz daha dikkatlerini gündeme ve konuya çekmek için bu giriş yapılıyor. Ama bu dakikadan sonra mikrofon sizde, sizi dinleyeceğiz. Selahattin Aydın kimdir, neler yapar, görme engellilerin Türkiye'de ve dünyadaki meseleleri, problemleri nelerdir ve siz bunun neresinde ürettiğiniz çözümle neresinde yer alıyorsunuz? Söz sizde, buyurun efendim.
Çok teşekkür ediyorum. Yaptığınız girişte sarf ettiğiniz her bir cümle bir paragraf olarak açılabilir.
Eyvallah.
Dolayısıyla buradan çok güzel noktalara da varabiliriz. Çünkü Cenab-ı Allah bize bir kafatası ve içerisinde bir beyin bahşetmiş.
Evet efendim.
Bunu kullanabilelim diye, dünya hayatımıza bir kazanım olarak bunu koyabilelim diye. Şimdi şuradan başlamak istiyorum. Takdiminizde iyi bir örnek olarak tarif edilmek çok hoş. Bunun için size çok teşekkür etmek istiyorum.
Estağfurullah.
Tabii farklı olmak, bir de farklı ifadesiyle tanımlandım. Şimdi aslında Cenab-ı Allah'ın hayatı inşa ettiği, üzerine inşa ettiği bir takım dengeler var. Bunların tamamını benim aklım yetmez almaya. Fakat bendeki sınırlı aklın alabildiği kadarıyla söylemek istiyorum ki, hayatın üzerine oturduğu birkaç tane denge var. Bunlardan bir tanesi farklılık.
Evet.
Herkes birbirine farklı.
Evet.
Ve bu çeşitlilik içerisinde bir hayat kompozisyonu Cenab-ı Allah öngörmüş. Herkes aciz ve bana göre hayatın en önemli dengelerinden bir tanesi de bizim acziyetimiz.
Evet.
Mesela şöyle bir zaman zaman düşünüyorum kendi kendime. Diyorum ki ya bu insan denilen canlı, kendi kendine bütün ihtiyaçlarını karşılayabilen muktedir bir canlı olsaydı acaba nasıl bir yeryüzü bizi bekliyor olurdu? Benim aklımın ürettiği kompozisyon korkunç bir şey. Yani insan firavunlaşabilirdi diye tahmin ediyorum.
Evet.
Mesela firavunun firavun olma sürecini bir büyüğümüz anlatırken demiştik ya, bu firavuna çok kızmayın. Yani etrafındaki insanlar ona sen tanrısın, sen tanrısın, sen tanrısın dedikçe adam ne yapsın, buna inandı yani bir gün.
40 gün deli derseniz bir adam.
Deli olur. Evet. Cenab-ı Allah insanoğlunu bir takım sınırlarıyla yarattı.
Evet.
Ve bu sınırlar üzerinden bir hayat dengesi oluştu. Mesela Cenab-ı Allah size bir sunuculuk yeteneği verdi. Buna karşılık başkalarına da dinleyicilik yeteneği verdi.
Evet.
Acıkmayı yarattı çünkü fırıncılar lazım.
Hı hı.
İşte fırıncıyı yarattı çünkü çiftçiler lazım ve benzeri. Böyle bir denge üzerinden hayat gidiyor. Ve bu kompozisyon içerisinde bizim acziyetlerimiz bana göre çok değerli ve önemli.
Evet.
Dolayısıyla gelmek istediğim nokta şurası. Herkes farklı.
Evet.
Hepimiz farklıyız. Ve bu farklılık ve bu acziyet üzerinden hayat devam edip gidiyor.
Eyvallah.
Şimdi buyurduğunuz gibi Selahattin Aydın benim ismim. Ben Boğaziçi Üniversitesi'nde psikoloji tahsili yaptım. Daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmen alımlarında bir devlet lisesinde öğretmen olarak istihdam edildim. Tabii öğrencilik yıllarımdan başlamak üzere gönüllü faaliyetlerimiz oldu bizim. Bu gönüllü faaliyetlerimiz esnasında arkadaşlarımızla şunu düşündük üniversite yıllarından itibaren. Tabii Türkiye'nin güzel bir üniversitesine biz girmiştik. Dolayısıyla Cenab-ı Allah bize güzel imkanlar bahşetmişti burada. Biz dedik ki ya bizim paramız yok ama aklımızın zekatını vermek bağlamında bir gönüllü faaliyet içerisine girelim. Burada görme engelli insanlar için yapılmış bir sürü eğitim faaliyetini icra ettik. Öğretmenlik yıllarımda da bu faaliyetlerim devam etti. Daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı tarafından körler okullarında görev yapan öğretmenlere bilgisayar öğretmek üzere bir süre görevlendirildim. Öğrencilik yıllarımda yurt dışında Amerika Birleşik Devletleri'nde bir süre bulundum. Orada engelli teknolojileri üzerine bir parça eğitim aldım.
Maşallah.
Şu anda Yalova Üniversitesi'nde sosyal hizmet ana bilim dalında doktora öğrencisiyim. Yüksek lisansımı yine mali idareler alanında tamamladım. Haziran ayı sonu itibariyle bir tercüme kitabım yayınlandı. Filistin meselesi üzerine bir tercüme kitabı yayınladık. Halihazırda Uluslararası Kabartma Kur'an Hizmetleri Birliği isimli bir gönüllü teşekkülde çalışıyorum. Bu teşekkülün başkanlık görevini arkadaşlar bana tevdi ettiler. Dolayısıyla bu program çerçevesinde dinleyicilerimizle bu bağlamda bir paylaşım yapmayı önemli buluyorum.
Memnuniyetle.
Önemli bulmamın sebebini de şu şekilde arz etmek istiyorum. Şimdi Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Allah'tan bize gelen bir mektup. Bir mesajlar bütünü. Yani Cenab-ı Allah yeryüzünde bize bahşettiği ömrü nasıl yaşamamız gerektiği hususundaki bütün emirlerini, yasaklarını Kur'an ile bize bildirmiş, Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimizin sünnetiyle de pekiştirmiş. Yani anlaşılmayan taraflarını da sünnet-i siniye ile tamamlamamızı öngörmüş.
Eyvallah.
Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in hükümlerini anlamak, yaşamak bizim görevimiz. Bunu yapmadan şayet bu hayatı bitirmiş olursak, yani şöyle düşünün, çocuğu bakkala gönderdiniz, istediğiniz bir şey almadan geri geldi. Yani pek makul olmadı değil mi?
Evet.
Vazifeyi yapmamış oldu. Dolayısıyla şimdi bizim buradaki görevimiz bu. Fakat Cenab-ı Allah bunu yaparken insanlar arasında bir ayrıma gitmemiş. Yani evet, bizi farklılıklar üzerinden yaratmış ama bütünleştiğimiz bir nokta var. Ben Kur'an-ı Kerim'i sadece uzun boylulara gönderdim dememiş.
Evet.
Ben Kur'an-ı Kerim'i hali vakti yerinde olanlara gönderdim dememiş. Kur'an-ı Kerim'i insanlığa göndermiş. Kel, kör, sağır,
esmer. Veya doktor, mühendis, öğretmen, ilahiyatçı, değil mi hocam? Hiç meslek farkı da yok yani.
Hiç meslek farkı da yok. Sınıfsal bir fark da yok.
Evet.
Zaten İslam'ın kıymetini ifade ederken, yani İslam'ın işte Arap Yarımadası'ndan başlayarak yeryüzüne yayılış dinamiklerinde bunlar var. Bu dinamikler üzerinde insanlar bunu da kolay anlayabiliyorlar. Şimdi görme engelli insanlar da bu kapsama alanının içerisindeler. Yani Cenab-ı Allah körlere namazı farz kılmış. İbadetleri farz kılmış. Dolayısıyla körlerin de görme engelli insanların da Kur'an mesajlarından muaf olmaları söz konusu değil. Aslında çok da acı olurdu. Yani değil mi? Mesela Cenab-ı Allah bana deseydi ki ya sen namaz kılma.
Evet.
Ben çok incinirdim bu durumdan. Yani çünkü muhatap alınmak istiyorum.
Değil mi?
Muhatap olmak istiyorum. Bir abimiz kutuplarda dedi ki 6 ay gece 6 ay gündüz olan bölgeler var yeryüzünde. Dedi ki abi burada namazı nasıl kılıyorsunuz? İki tane görüş var dedi. Bir tanesi vakit girmeyince namaz olmaz diye bir görüş var. Dolayısıyla dedi burada namaz kılmak çok zor oluyor. Düşündüm ya şimdi 6 ay namaz kılmamak ne demek ya, zaten Allah'la irtibatımızın olduğu vakitler bunlar. Ya Müslümanlığımı nasıl fark edeyim?
Değil mi?
Değil mi? Namaz kılmadıktan sonra ya da ezan sesi duymadıktan sonra ya da Kur'an duymadıktan sonra Müslüman olmayanla benim aramda bir fark bulunmalı. İnsan farkı hissetmediği zaman da kötü oluyor.
Değil mi? Tabii.
Şimdi bütün bunları yan yana koyduğumuz zaman körlerin de Kur'an-ı Kerim'i okuyabilmeleri gerekir, anlayabilmeleri gerekir ve yaşayabilmeleri gerekir. Şimdi kabartma ifadesi neyi ifade ediyor o halde? Kabartma ne demek? Şimdi kabartma yazı dediğimiz bir yazı sistemi var. Noktalardan oluşan ve görme engelli insanların dokunarak okudukları bir yazı sistemi. Biz Kur'an-ı Kerim'i esresiyle, ötresiyle, üstünüyle, bütün harekeleriyle, hemzesiyle bu kabartma yazı sistemi içerisinde yazabilir durumdayız. Yani günümüzde teknoloji buna imkan tanıyor. Yani biz kabartma mushafımızı aldığımız zaman sizinle mukavele yapabilir durumdayız.
Yani çok rahat bütün esresi, örtresi her şeyi anlaşılıyor.
Her şeyi anlaşılabiliyor. Evet. Dolayısıyla kabartma yazıda Kur'an-ı Kerim'i yazmak, dağıtmak, insanlara öğretmek mümkün. Şimdi Uluslararası Kabartma Kur'an Hizmetleri Birliği'nin temel amacı da şimdi dünyada kabartma Kur'an çalışmaları yapan çok sayıda birlik, kuruluş var, gönüllü kuruluş var. Ürdün'de var, Suudi Arabistan'da var, Mısır'da var, Yemen'de var, Malezya'da var, Endonezya'da var. Fakat acı olan husus şu, her birimiz, biz Müslümanların çok genel bir problemidir bu. Her birimiz bulunduğumuz noktayı yeryüzünün tamamı zannedip birbirimizle irtibatsızız.
Evet.
Yani otomobil üreticileri mesela bir araya geliyorlar ve Otomobil Üreticileri Birliği'ni kuruyorlar.
Değil mi? Evet.
Diyorlar ki ya biz rakibiz aslında. Fakat öyle bir an gelebilir ki ortak çıkarlarımızı korumamız gerekir. Mesela bir tanesi ya benim ülkemde otomobil yasak kardeşim dediğinde ne yapmamız gibi. Ya da bir kitapta okumuştum mesela Amerika'da Domates Yetiştiricileri Birliği var. Şimdi peki çok spesifik, çok sınırlı bir kitleye hitap ediyorsunuz. Ve bir takım hizmetler üretiyorsunuz. Bu hizmetleri yaparken neden bir araya gelip bir birlik çatısı altında hareket etmiyorsunuz? Şimdi enteresan bir şey İdris Bey.
Evet.
Biz Cenab-ı Allah günde 5 kez bizi huzuruna kabul ediyor namaz için. Ve biz camiye gidiyoruz.
Evet.
Camiye gittiğimiz zaman saf tutuyoruz. Benim bir imam arkadaşıma söylediğim bir şey var. Dedim ki siz imamların camide söylediğiniz Allah kelamı ve Resul buyruğu hariç dünya lafı içerisinde en çok sevdiğim laf şu: safları sık ve düzgün tutun.
Ne güzel.
Evet. Şimdi safları sık ve düzgün tuttuğumuz zaman benim omzum sizin omzunuza dokunuyor.
Değil mi?
Diğer omzum da yanımdaki diğer arkadaşımın omzuna dokunuyor. Bu ne demek? Yani omuzlarımız birbirine neden değiyor ya da neden safları sık tutuyoruz? Yani safları sık tutmasak, safları düzgün tutmasak namaz olmaz mı? Namazın farzlarından birisi değil bu.
Evet.
Ama saflarımızı sık ve düzgün tuttuğumuz zaman ben bir sinerji alıyorum. Mesela bunun üzerine belki bir kitap bile yazılır, yazılmamış zahir. Bu şu demek, sağında ve solunda omuzunu dokundurabileceğin bir kardeşin var. Kendini güvende hisset. Dayanışma içinde ol. Ben bu mesajları alıyorum. Tabii Cenab-ı Allah'ın yapıp etmelerinin hikmetlerini benim anlamam mümkün ama aklımın aldığını söylüyorum. Benim aklım bunu alıyor. Yani namazda safların sık tutulmasının benim zihnimde ürettiği çağrışım bu. Dayanışma içerisinde ol diyor Cenab-ı Allah. Ben bunu anlıyorum. Dolayısıyla Müslümanların bu tip spesifik işlerde çalışırken bir dayanışma içerisinde olması gerekir. Batı'da Allah'ın emir ve yasaklarına muarız akımların kendi aralarında meydana getirdiği birlikleri işimiz gereği, meşguliyetlerimiz gereği çok okuyoruz. Dolayısıyla bir Kabe ziyaretinde benim zihnimde bu çok şekillendi. Orada kabartma musaflar vardı. Kabartma musafları, herkes Kur'an-ı Kerim okurken dediler ki ya burada kabartma musaflar var, sen de alıp okuyabilirsin. Şimdi ben de bir tane aldım. Suud baskısı, Suudi Arabistan'da görme engelli insanlara kabartma neşriyat yapan bir matbaa üretmiş. Şimdi okumaya çalıştım. Kabartma yazı sistemi içerisinde bazı hat yazım farklılıkları var. Benim Türkiye'de öğrendiğim Kur'an imlasından bir parça farklı. Aslında bu standart musaflarda da benzer farklılıklar var.
Evet, evet.
Fakat bu meseleyi kritik kılan husus şu bizim açımızdan. Kabartma yazının tabiatı gereği biz musafı 6 cilde sığdırabiliyoruz kabartma yazıda.
Evet, onu soracaktım. Kaç toplam, kaç şeyde? 6 cilt.
6 cilt. Şimdi siz yaka cebinize koyacağınız ebatlarda bir musaf taşıyabiliyorsunuz. Hı-hı. Yani şunu söyleyebilirsiniz, diyebilirsiniz ki ya Suud baskısını ben okuyamıyorum arkadaş. Hı-hı. Dolayısıyla beraberimde kendi musafımı götürebilirim diyebilirsiniz. Ha, bizim için bu böyle değil. Görme engelli insanlar açısından bu böyle değil. Çünkü pratik değil, taşınabilir değil.
Hı-hı. Selahattin Bey, burada ufak bir ara versek. Çünkü ara zamanımız geldi.
Evet.
Ama buradan itibaren nasıl, nereden orayı tam anlatıyorsunuz. Niçin kabartma musaf, bu serüven nasıl başladı diye. Evet. Orayı anlatıyorsunuz. Aradan sonra tam anlatırız, bölmemiş oluruz. Olur mu?
Hay hay.
İnşallah. Kıymetli tabii dinleyenlerimiz, dostlarımız. Konuğumuz Uluslararası Kabartma Kur'an Hizmetleri Birliği Başkanı Selahattin Aydın Bey. Ve yapmış oldukları çalışmaları kendisinden dinliyoruz. Kabartma Kur'an Hizmetleri Birliği neler yapar? Nasıl bu serüveni başlattılar? Evet Selahattin Bey, Mescid-i Nebevi'deydi herhalde, değil mi?
Kabe-i Muazzama'da
kabartma Kur'an var burada, okuyabilirsiniz diye sizi yönlendirmişlerdi ve oradan devam edelim, oradan başlıyoruz.
Evet, orada Suudi Arabistan'daki baskın benim Türkiye'de öğrendiğim imladan farklı bir imla ile yazıldığını öğrendim ve dedim ki şimdi mesela Nijerya'da görme engelli bir Müslüman kabartma Kur'an bulmak istese, kabartma Kur'an'ı da atıyorum Suudi Arabistan'dan alsa, bunu bu şekilde okumayı öğrense, bir başka Nijeryalı da gitse Yemen'den bulsa, o da onu öğrense, bu iki insanın bir araya gelip 3. 5. 7. 17. insanlara bunu öğretmeleri pek mümkün değil. Neden? Çünkü hepsi farklı farklı imlalarla bunu öğreniyorlar. Gören insanlar açısından bu sorun olmayabilir ama kabartma musaf zaten üretimi pahalı bir şey.
Evet.
Ve hacim olarak da çok pahalı.
Evet.
Biz genel geçer bir kabartma Kur'an imlası üretmiş olsak, oluşturmuş olsak, biz dünyanın neresinde olursa olsun görme engelli insanlara bunu daha kolay temin edebiliriz. Artı dünyada bazı büyük matbaalar var kabartma yazı üreten. Bu matbaaları daha etkin kullanabiliriz, daha verimli kullanabiliriz. Dolayısıyla böyle bir birlik kurmamız gerekir diye zihnimde bir şimşek çaktı. Tabii bu zemini hazırlayan hususlardan bir tanesi de benim Batı dünyasındaki bu tip hareketleri, sivil toplum hareketlerini bir parça engellere bakan yönü itibariyle biliyor olmam. Çok spesifik birlikler, kuruluşlar var. Şimdi birkaç tane enteresan örnek sizinle paylaşmak istiyorum. Buyurun. 1992, 93, 94'lü yıllar. İstiklal Caddesi'nde yürüyoruz bir grup arkadaş. Birisi bizi durdurdu yolda. Dedi ki siz görmüyorsunuz galiba. Kabartma yazı okuyabilir misiniz? Okuyabiliriz dedik. Elimize bir şey tutuşturdu. Baktık. Kabartma yazıyla İncil ve Türkçe.
Evet.
Şimdi dinleyiciler bütün bu hususları niçin konuştuğumuzu bu örnek üzerinden anlamayı düşünebilirler. Böyle tavsiye etmek istiyorum. Yani bu örnek üzerinden bakalım. Biz neden bu konularla uğraşmak zorundayız?
Eyvallah.
Meselesine. Biz aldık tabii İncil'i, baktık Türkçe kabartma yazmış. Şimdi CMB diye bir kuruluş var. Christian Missionary Blind. 1902 yılında kurulan bir misyonerlik teşkilatı. Körlerle ilgileniyor.
1902 yılında kurulmuş ve görme engelliler üzerine uzmanlaşmış.
Evet. Ama nerede kurulmuş? İstanbul'da.
Evet. İstanbul'da?
Evet.
Evet.
Web sayfasında yazıyor, bir Alman tarafından başlatılıyor ve bizim savaşlarda çok fazla insan kaybettiğimiz yıllarda bir yetim öksüz kalan çocuklarımızı da ilgi alanlarına dahil etmek suretiyle böyle bir birliği kurmuşlar. Yıl 2013, biz böyle bir çalışmayı başlattığımız zaman 2013 yılında
evet.
Müslümanların Allah'ın kelamını görme engelli insanlara sistematik bir yöntemle öğretmek konusunda maalesef bir araya gelmeleri söz konusu değildi. Tabii Türkiye'ye döndükten sonra siz az önce buyurdunuz ya başlangıçta, şimdi ateşe bir çıra tutup.
Evet.
Biz de Kabe'de kendimize böyle bir Cenab-ı Allah nasip etti. Böyle bir duyguyla dönmüş olduk.
Evet. Elhamdülillah. Evet. Yani bir de şu da güzel hocam, tohum sağlam yerde atılmış.
Evet.
En sağlam yerde evet. atılmış hatta.
Evet. Evet.
Bu da çalışmanın evet. istikbali açısından bence önemli. Bir hocamız diyordu yani, bir işin efendim nasıl geleceğin nasıl olacağı ile ilgili en önemli gösterge onun başlangıcındaki lütuflardır, nasıl başladığıdır, o aşamalardır diye söylüyordu. Çok güzel bir noktada, çok güzel bir yerde ilham gelmiş.
Elhamdülillah. Evet. Türkiye'ye döndükten sonra internet üzerinden araştırmalara başladım. Tabii bizim interneti maalesef çok aktif kullanamadığımız da bir vaka.
Onu da soracaktım. İnternet üzerinden nasıl araştırma yapıyorsunuz?
Ha, yani biz derken Müslümanları kastediyorum. Evet. Kendimi ben bir parça etkin kullanabildiğimi tahmin ediyorum. Çünkü bir ara web tasarımı dersleri falan da okumuştum. Tabii görme engellerin bilgisayarı kullanmaları meselesi ayrı bir bahis.
Evet.
Ben ana bahsimizi kaybetmek istemiyorum ama bu mümkün.
Mümkün.
Eyvallah. Evet. Tamam. Şimdi uzun araştırmalardan sonra 13 tane ülkede kabartma Kur'an hizmeti veren kişi ya da kuruluş bulduk. Bunlara dedik ki arkadaş, biz Türkiye'de birinci uluslararası kabartma Kur'an konferansı adıyla bir konferans düzenleyeceğiz. Bu konferansta kabartma Kur'an eğitiminin basımı çeşitli veçeleriyle tartışılacak. Yani sistematik ve güzel bir çalışma yapacağız. Burada tebliğler sunulacak. Bu tebliğleri sunacak kişiler tanıyor musunuz? Bu çalışmaya dahil olmak ister misiniz? 13 tane ülkeden muhataplar bulduk. Tabii bu arada o arkadaşlarla yaptığımız görüşmeler esnasında bir parça da yani doğru insanlarla temas etme noktasında da bir çalışmamız oldu.
Güzel.
Doktora sahibi arkadaşlarımız, teknik anlamda bilgi sahibi arkadaşlarımız, kıraat konusunda uzman arkadaşlarımız, çok güzel bir grup oluşturduk. Yani duygularının yanında uzmanlıklarını da sürece dahil edebilecek arkadaşlarımız. Biz onlara dedik ki siz Türkiye'ye geleceksiniz. Bilet paralarınızı da biz ödeyeceğiz. Yol paralarını, barınmayı da biz ödeyeceğiz. Allah'ın bir lütfu, onlar bize siz kimsiniz diye sormadılar. Çünkü bu tamamen birkaç insanın şahsi girişimiydi. Ve o anda cebimizde 0 lira paramız vardı. Bütün bunları yaparken. Tabii son 10-15 güne kadar da aslında arkadaşların bu ihtiyaçlarını karşılayamamıştık.
Allah Allah.
Evet. Son 10-15 güne kadar. Fakat daha sonra Cenab-ı Allah bir takım sebepler halk etti ve biz bu problemimizi aştık. Şimdi otel arıyoruz. Enteresan bir anekdot sizinle paylaşmak istiyorum. Tabii bize kim yardımcı olur diye sağa sola bakınırken mevsim kış. Biz Şubat ayında konferansımızı yaptık. Alkolsüz de bir yer olsun istiyoruz. Yani hem kel hem foduluz biraz. Çünkü paramız da yok yani. Şimdi dedik ya arkadaşlar, bizi tanımıyorlar. Böylesine güzel bir girişim, yani böyle bir yanlış algıyla başlayacak olursa biz ciddi bir de zarar vermiş oluruz. Bu sürece bir daha insanlar bize de inanmazlar. Belki kötü bir hatıra yaşadıkları için böyle bir girişimde de bulunmazlar bir daha. Yani nereden buluruz dedik böyle alkolsüz güzel bir otel ama paramız da yok. Neyse Cenab-ı Allah bize bir otel nasip etti. Otel yeni yapılmış. İnşaatları henüz tamamlanmış. Bizden önce de kimse kalmamış.
Allah Allah.
Evet. Böyle bir otelde çalışmalarımıza başladık. Tabii çalışmamızı o zaman Başbakan Yardımcılığı görevinde bulunan Bekir Bozdağ Beyefendi şereflendirdiler.
Oo, çok güzel.
Uluslararası Kabartma Kur'an konferansında meseleyi çeşitli veçeleriyle tartıştık. Ve tartışmamızın sonunda dedik ki biz bu konuda çalışma yapan kuruluşlar, Yemen'deki kuruluş, Mısır'daki insanlar, Suudi Arabistan'daki insanlar, bu konferansla bitmez bu iş. Dolayısıyla bir araya gelip federatif bir yapı çatısı altında birleşelim ve Uluslararası Kabartma Kur'an Hizmetleri Birliği'ni kuralım. Ondan sonra yapacağımız, kendi bölgemizde yapacağımız çalışmaları koordine etmenin yanında uluslararası bir takım çalışmalar yapacağımız zaman da işbirliği halinde olalım.
Çok güzel.
Ve daha sonra kuruluş çalışmalarımızı tamamladık. Birliğimizin tüzüğünü yazdık. Ve ülkemizde Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu'nun müsaadesiyle birliğimiz tüzel kişiliğini kazandı.
Elhamdülillah.
Ve çalışmalarımıza bu şekilde başlamış olduk.
Eyvallah. Peki somut olarak neler yapıyoruz? Yani hem dinleyicilerimizin konuya daha vakıf olmaları, tabii, ve hani belki destek olmak isteyenler açısından da belki daha faydalı olur. Yani bu tür Kur'an-ı Kerimleri basıp dağıtma mı, nedir tam bu birliğin yaptığı, yoksa sadece bilimsel anlamda konuları değerlendirmek mi?
Çok doğru bir soru. Yaptığımız bazı işleri söylersem bu çok daha netleşmiş olacak.
Tabii.
Şimdi Norveçli bir arkadaşım var. David. David bana bir mail attı. Dedi ki ben bir Norveçliden, kendi ülkesinin vatandaşından bir mail aldım. Afganistan'da Kabil'de bir körler okulu var. Bu körler okulunda görev yapan bir Afgan benim Norveçli arkadaşıma mail atmış ve kabartma Kur'an bulup bulamayacağını soruyor. O arkadaşımla konuşurken dedi, kendisi de çünkü kabartma baskı makineleri üreten bir Norveçli. Senin uluslararası düzeyde bu konularla ilgilendiğini bildiğim için dedi, konuya ilgi duydum. Ve o Afganlı arkadaşın talebini sana iletiyorum. Şimdi Afganlı mailinde diyor ki Norveçli'ye, işte bana körler okulunda çocuklara Kur'an okutamıyoruz. Bu söylediği kişi de Müslüman değil, gayrimüslim. Gayrimüslim birisinden yardım talep ediyor. Şimdi dedim ki ya bu işler eğer sana kadar geldiyse değil. Bize yazık. Evet. Mesela Afganistan'a 60 adet kabartma Kur'an gönderdik.
Gönderdiniz.
Evet. Oradaki kardeşlerimiz bunları okuyorlar. Mesela evet, ne yapıyorsunuz sorusunun. Evet.
Peki nerede diyor, bastırıyorsunuz bunları hocam?
Şimdi bunları nerede bastırıyoruz? Bir kere birliğimize üye olan kuruluşların matbaalarında bastırabiliyoruz. Afganistan'a gönderdiğimizi Diyanet İşleri Türkiye Diyanet Vakfı'nın katkılarıyla temin ettik. Bundan 2-3 gün önce Somali'den bir grup misafirimiz vardı.
Evet efendim.
Somali'de Körler Okulu'nun yöneticileri. Dediler ki bize misyonerler musallat oluyorlar. Geliyorlar İncil dağıtıyorlar. Ya. Geliyorlar işte kabartma yazı malzemeleri veriyorlar. Ve daha sonra yavaş yavaş Batı hayatının güzelliklerinden bahsediyorlar. Biz dedik ki şimdi burada bir kabartma Kur'an eğitim programı hazırlayacağız. Sizin yerel dilinizde kabartma elif cüzleri hazırlayacağız.
Harika.
Ve sizlere kabartma Kur'an eğitimi vereceğiz.
Evet.
Geçen yıl Arnavutluk'tan 5 tane görme engelli arkadaşımızı getirdik Türkiye'ye. Bu arkadaşlarımız, aralarında bir tane de Kırgız arkadaşımız var. Evet. Şimdi dedeleri bunlara Müslüman olduklarını söylemişler. Ve burada bitmiş hikaye.
Sadece bu kadar yani.
Bu kadarcık. Şimdi biz bu arkadaşlarımıza burada namaz kılmayı öğrettik.
Elhamdülillah.
Kabartma Kur'an okumayı öğrettik.
Elhamdülillah.
İngilizce iletişim kuruyorduk. Yalnız bu Kırgız arkadaşımız İngilizce de bilmiyordu. Dolayısıyla bizim Sami diye bir genç kardeşimiz vardı orada. Mesela abdest alırken diyordu ki elini 3 kere yıka. Mesela bunu Google Translator'a yazıyor. Rusçasını çocuğa sesli olarak dinletiyor. Bu şartlarda iletişim kurarak biz o arkadaşımıza tekbir almayı öğrettik, namaz kılmayı öğrettik. Yani. Görmeyen bir arkadaşımız.
Gerçekten harika. Çok şimdi, güzel. Çok
Azerbaycan'dan bir grup arkadaşımızı buraya getirdik. Onlara kabartma Kur'an öğrettik. Azeri dilinde bir elif cüzü hazırladık. Azeri dilinde kabartma meal hazırladık. Tabii bilimsel çalışmalar da önemli. Akademik bağlamda kabartma Kur'an imlasının tekleştirilmesi konusunda da çalışmalarımız var. O çalışmalar da devam ediyor.
Evet, onları soracaktım. Bir noktaya geldi mi o konu hocam?
Şimdi tabii bu tip çalışmalar birazcık zaman alan çalışmalar. Çeşitli boyutları var. Kıraatla ilgili olan boyutları var. Kabartma yazının kendine has bir takım özellikleri var. Fakat güzel olan şey şu ki bu konuda, yani bu problemin çözülmesi konusunda bir mutabakat var.
Elhamdülillah.
Bu önemli bir konu.
Peki hocam, çok affedersiniz, biraz daha şey olsun diye giriş yapıyorum. Biz şimdi burada yurt dışından gelen bu tür taleplere güzel bir şekilde cevap veriyoruz. Türkiye ayağında şeyimiz nasıl, çalışmalarımız?
Şimdi yurt dışı ile ilgili birkaç enteresan husus söylemek istiyorum.
Vaktimiz de aşağı yukarı şöyle, onu da söyleyeyim, siz daha iyi toparlarsınız konuyu. Bir 7 dakikamız falan var. Peki. Ona göre şey yapalım.
Şimdi birkaç ay önce bir mail aldım. Diyor ki Rusya'da 23 yaşında görme engelli bir kız Müslüman olmuş.
23 yaşında görme engelli bir kız Müslüman olmuş.
Müslüman olmuş. Evet. Fakat diyorlar ki kendini çok yalnız hissediyor. Evet. Hemen telefonuma sarıldım. Aradım onu. Dedim ki Maya. Dedim bak yalnız değilsin. Dünyada 13 tane ülkeden kardeşlerim var burada. Arkadaşlarım var. Böyle bir birlik oluşturulmuş durumda. Almanya'dan bir hanımefendi kardeşimize de rica ettim. Dedim ki bu Maya sana emanet. İngilizce konuşabiliyorlar. Dedim buna nasıl abdest alınır, nasıl namaz kılınır. Bizim internette de böyle bir ortamımız var. Çünkü sesli ve görsel eğitim verebildiğimiz bir platformumuz var.
O da çok güzel.
Şimdi Türkiye'de Kabartma Kur'an Hizmetleri, Hüdayi Vakfı'nın çok ciddi destekleriyle 10 yıllardır devam ede gelen bir problem. Türkiye bunu elhamdülillah aşmış durumda. Şimdi 7 dakikamız olduğu için, daha doğrusu 5'e indiği için bu.
Evet.
Ben dinleyicilerimizle kritik birkaç. Şimdi bu alanları biz boş bırakırsak ne olacağına ilişkin iki tane örnek verdim. Birisi bize İstiklal Caddesi'nde İncil dağıtılması meselesi. Bir tanesi de Somali'deki arkadaşlarımızın anlattığı mesele. Bu Somali örneğine benzeyen çok sayıda örnek var. Biz buraları boş bırakırsak neler olacağının işaretleri burada var. Şimdi biz dinleyicilerimizden bu çalışmalarımıza katkı bekliyoruz. Nasıl katkı verebilirler? Bir kere dua edebilirler bizim için. Yani Uluslararası Kabartma Kur'an Hizmetleri Birliği, Allah'ım güzel kapılar aç, bu kardeşlerimize güzel imkanlar bahşet. Çalışmaları başarıya ulaşsın diyebilirler. Biraz daha vakitleri varsa bizi sosyal medya üzerinden takip edebilirler ve çalışmalarımızın başkalarına duyulmasını sağlarlar. Bu ne işe yarar? Bu Müslümanların bu kabil unutulmuş konulara dikkatlerini çekmeye yarar. Bu çok önemli bir şeydir.
Evet.
Eğer biraz daha imkanları varsa, çünkü gönüllü teşekkürler biliyorsunuz katkılarla yürüyor.
Evet.
Mesela Somali'ye gideceğiz şimdi. Arkadaşlarımıza kabartma elif cüzleri dağıtacağız. Kabartma musaflar dağıtacağız. Bunun için katkılara ihtiyacımız var. Eğer böyle bir imkanları varsa bize bu anlamda katkıda bulunabilirler. Yaptıkları katkının akıbetini de son aşamaya kadar takip etme imkanları var. Biz
peki
bu konuda
size internet üzerinden ulaşabilirler mi katkı yapmak için?
Kesinlikle ulaşabilirler.
Ona da bir söyleseniz. Tabii. Nasıl ulaşabilirler?
Bizim internet adresimizi vermek istiyorum. www.brailleqran.org.
Evet.
brailleqran.org. İngilizce çünkü 13 farklı ülkeden üyelerimiz bulunduğu için bu şekilde. Ama arama motorlarına Uluslararası Kabartma Kur'an Hizmetleri Birliği yazdığında da bizi sosyal medya hesaplarımız üzerinden bulacaklar.
İnşallah. Buralardan sizinle ilgili telefonları, belki hesap numaralarını hepsini görüp gerekli desteği sağlayabilirler değil mi?
Twitter adresimiz Kabartma Kur'an. Bu daha kolay olabilir.
Tabii bu daha kolay. Evet.
Kabartma Kur'an. Kur'an yazarken arada hiçbir şey yok. Kabartma Kur'an. Twitter üzerinden bize bu şekilde ulaşabilirler. Ve biz kendilerine bütün detayları iletiriz. Banka detaylarımızı iletiriz. Ve yaptıkları katkının akıbetini sonuna kadar da takip etme imkanı bulurlar. Şimdi imtihan diyoruz sürekli ama insan sadece kendi başına gelen imtihan olmuyor. Mesela Suriyeli örneği verdiniz.
Evet.
Bu bizim bir imtihanımız. Şimdi ben Filistin üzerine bir kitap tercümemden bahsetmiştim.
Evet efendim.
Bu tercümeyi yaparken mantığım şuydu. Bizim birliğimizin kurucularından birisi bunun orijinal metnini yazdı. Ben de Türkçe'ye kazandırmış oldum. Dedim ki benim maddi olarak buraya bir katkı verme imkanım yok. Ama sessiz kalma hakkım da yok. Dolayısıyla ben de bu konuda Mahkum Hatıraları adıyla bir kitap tercüme ettim. Orada zulüm gören insanların hikayelerini tercüme ettim. Ve dedim ki bu ülkenin gençleri, bu ülkenin insanları bu hikayeyi okumak suretiyle haberdar olurlar mesela. Ben de zekatımı böylece ödemiş olurum. Yani tekrar görme engellilerin Kur'an eğitimi meselesine dönecek olursak, bizim bu alanları boş bırakmak gibi bir imkanımız yok.
Kesinlikle.
Hakkımız yok.
Eyvallah. Gerçekten çok tebrik ediyoruz Selahattin Bey'i ve ekibini. Bu hizmet aşkı, bu hizmet heyecanı fevkalade güzel. Bu çalışkanlık, bu azim, bu kararlılık fevkalade güzel. Takdire şayan bir çalışma. Kendi hayat serüveninde Selahattin Hocam'ın gerçekten böyle hepimiz için örnek, tercüme eserleri varıncaya kadar, böyle bir organizasyonun oluşumuna öncülük etmeye varıncaya kadar, ki kaldı ki şu an zaten bir üniversitede akademik çalışmalarını da yürütüyorlar. Kıymetli dostlar, başında da söyledik. Yani bize düşen, gerçekten dinledik, efendim etkilendik ama hareket. Hareket, hareket, hareket. Harekete geçeceğiz. Çıralarımızı tutuşturacağız. Bu ateşten sadece ısınmayacağız. İşte ısındık, tamam değil. Çıralarımızı tutuşturup başka çıraları tutuşturmanın gayreti içerisinde olacağız. İnşallah bu kabartma Kur'an hizmetine tüm dostlarımızın, dinleyenlerimizin, yani ne kadar güzel ifade ettiniz, ne kadar güzel, iyi niyetli bir bakış açısı. Hiçbir şey olmazsa dua edebilirsiniz. İlk önce dua edebilirsiniz dedi Selahattin Bey. Yani bize nasıl destek olabilirsiniz? Önce dua edebilirsiniz dedi. Sonra sosyal medya üzerinden bizi takip edebilir, paylaşabilirsiniz çalışmalarımızı, daha çok duyulmasına vesile olabilirsiniz dedi. Hani bunun ötesine geçmek isteyenler, yani ne diyor Resulullah Efendimiz? Bir şeyi gördüğünde diyor, elinle, dilinle engelle, yetmezse kalbinle buğz et diye söylüyor. Bunun daha ötesine geçmek isteyen de işte efendim maddi imkanlarıyla destek olabilir. Efendim bize yardımcı olabilir şeklinde bunu çok güzel ifade ettiler. Çok böyle kibar bir şekilde ifade ettiler meramlarını. İnşallah kıymetli dostlarımız, dinleyenlerimiz, işte görüyoruz bir İncil'in kabartmasını, değil mi hocam? Öyle tabii söylediniz. İstiklal Caddesi'nde 1902 yılında belki de Türkiye'de kurulmuş bir oluşumdan da bahsetti hocamız. Ki 1902 yılında Türkiye'de görme engellilere hizmet sunmak için misyoner bir kuruluş aktivitenin içerisine girmiş ve İstiklal Caddesi'nde Selahattin Bey'in eline İncil'i tutuşturmuşlar. Evet. Kabartma harflerle yazılmış İncil'i. Yani burada baktığımız zaman bizim üzerimizde işte burada büyük yükler geliyor. Biz de çok güzel. Siz aslında insanlar için bir kurtuluş vesilesisiniz şu açıdan. Bu bir mesuliyet. Bunu siz öncülük ediyorsunuz. Size destek olmakla aslında pek çok kişi yükünü hafifletmiş olacak.
Tabii tabii.
Yoksa aslında bunu bireysel olarak kendileri yapmak zorunda kalacak. Emri bil maruf bu.
Yani aslında biz ümmet adına bir şey yapmak istiyoruz. Yani ümmet adına derken tabii ümmeti temsilen değil.
Evet.
Boş bırakılan bir alanı doldurmak durumundayız.
Tabii.
Ve onu ifade etmeye çalışıyoruz. Ve sanıyorum ki programımızın sosyal medya yayınlarında da
yayınlayacağız.
Evet. Arkadaşlarımız bize oradan da ulaşabilecekler.
İnşallah ulaşabilecekler. Ve bu gerçekten boş bırakılmış. Yani ne kadar güzel, Rusya'dan bir hanımefendi 23 yaşında, görme engelli ve İslam'ı tercih ediyor ve yalnızlık hissediyor ve Türkiye'den bir el ona sahip çıkıyor. Evet. Onu arıyor ve farklı bir dünyada Arnavutluk'tan farklı biriyle buluşmasına vesile oluyor. Ya işte bunlara sahip çıkmak hepimizin görevi. Çünkü Peygamber Efendimiz Müslüman Müslümanın kardeşidir diyor. Evet. Pek çok böyle kardeşlik hadisleri var. Kardeşidir deyince ne anlıyoruz? Yani sizin kardeşinizin başına bir iş gelse, öz kardeşinizin başına bir iş gelse, bir problem gelse ne yaparsınız? Hemen onu paylaşmaya, onun yükünü hafifletmeye çalışırsınız. Aynen bunun gibi Peygamber Efendimiz Müslüman kardeşini, Müslümanı Müslümana bu şekilde bir kardeşlik hukuku oluşturuyor. Bunun için bir gayret, bir çaba gerekiyor. İnşallah bizim dinleyenlerimiz duyarlıdır Selahattin Bey zaten.
İnanıyorum.
Bu noktada üzerine düşeni Allah'ın izniyle yapacaklardır. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Sonuna geldik programımızın.
Evet. Şimdi aktif iyi olmak diye bir kavramdan bahsetmişti bir büyüğümüz.
Harikasınız.
Şimdi evimizde güzel namaz kılabiliriz. Durabiliriz. Hırsızlık yapmadan durabiliriz.
Evet efendim.
Fakat bu iyiliği aktif iyiliğe dönüştürmemiz gerekiyor. Bu ifade bir büyüğümüze ait, bir mütefekkire ait. Bana ait değil ama sevdim, tuttum.
Ben de tuttum.
Ve anladım.
Sonra kullanacağım.
Evet, aktif iyiler olmak.
Aktif iyiler.
Olmak çok durumundayız.
Evet efendim.
Ben bu imkanı, dinleyicilerle buluşma imkanını bize verdiğiniz için size çok teşekkür etmek istiyorum. Kenarda kıyıda kalmış, unutulmuş bir mesele bu.
Evet.
Bu meseleye ümmet inşallah sahip çıkar ve kurumsal yapılarla sahip çıkar. Bakın 1902 yılında kurmuş, hala hayatta. Yani. Biz de bizim birliğimizi böyle bir kurum haline getirirsek, Allah nasip ederse, biz öldükten sonra başkaları gelir, devam eder. Evet. Ve güzel bir kurumsal bir hizmet.
İnşallah. İnşallah. Gerçekten kenarda kalmış bir konu. Ben zaman zaman programlarda da söylüyorum. Çeşitli toplantılara davet ediyorlar. Oralarda da söylüyorum. Özellikle milli manevi duygulara sahip olduğunu ifade eden, bu konuda çok gayretli olduğunu söyleyen çeşitli sivil toplum kuruluşları var Türkiye'de. Her yerde kurulmuş. Ama şöyle faaliyetlerini bir dinliyorum zaman zaman gittiğimde. İnanır mısınız? Büyük bir çoğunluğunun engellilerle ilgili bir projesi yok. Halbuki biz bu konuda daha duyarlı olmamız gerekiyor. Yani efendim belli çizgilerde daha hassas olduğunu iddia eden insanların engellilerle ilgili meselelerde çok daha titiz, çok daha duyarlı olması gerekiyor. Hüdayi Vakfı gibi belki çok az vakıf var. Yani Hüdayi Vakfı'nın biliyorum ben görme engellilerle ilgili kursları var. Kabartma kitaplar, Kur'an-ı Kerimler yayınlıyor, dağıtılmasına vesile oluyor.
Tabii, şu an Türkiye'de sistematik olarak bu meseleye sahip çıkan başkaca bir gönüllü teşekkül bilmiyorum.
Evet efendim. Onun için ama Türkiye'de yüzlerce böyle Hüdayi Vakfı gibi güzel insanların kurduğu vakıflar, dernekler var. Onların da çalışmalarının bir bölümünün engelliler üzerine olması lazım. Yani bir gençlik merkezi mi açıyorsunuz? Bu gençlik merkezinin bir bölümünde engellilerle ilgili nasıl bir hizmet üretebilirim ben? Bir yurt projeniz, yurt çalışmanız mı var? Buradan engelli arkadaşlarımızı nasıl istifade ettirebiliriz? Tüm çalışmalarımızın birer parçası bunun olması gerekiyor. Yani bu konuda çok hassas ve titiz, öncelikli olarak hani belli değerlere sahip olduklarını iddia eden, söyleyen kuruluşların bu konuyu daha hassas gündemlerine almaları gerekiyor diyelim. Efendim bugün de programımızın sonuna geldik. İnşallah önümüzdeki hafta yeni bir konuk, yeni bir misafirimizle ve konumuzla karşınızda olmak ümit ediyoruz. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın efendim.